Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Temmuz 2023 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Oldukça yoğun bir gündemle kapatıyoruz haftayı. Özellikle önümüzdeki hafta NATO zirvesi var. Litvanya Vilnius'ta bütün gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Az önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. 10. dönem müşterek komuta kurmay eğitimi. 5. dönem komuta kurma eğitimi mezuniyet törenlerinde bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Tabii iç değerlendirmeler vardı ama NATO zirvesi bağlamında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay verip vermeyeceğine dikkatler çevrilmişken bu mesajlar önemliydi. Aktaracağım birazdan. Öncesinde dün aktarmıştım size İsveç, Finlandiya, Türkiye arasındaki görüşmeler. Brüksel'de NATO karargahında yapıldığı Stoltenberg'in kapsamlı açıklamaları vardı. NATO Genel Sekreterinden anladığımız yapıcı bir takım gelişmeler olmakla birlikte henüz kesinleşmemiş ve pazartesi günü zirve öncesinde hemen bir Türkiye ile toplantı yapılacak ortaya çıkıyor. Verilen mesajlar buna işaret ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mesajları da dünkü Brüksel toplantısı sonrası yine buna işaret ediyor. Cumhurbaşkanı'nın bugün Zelenski'yi Ukrayna liderini ağırlaması söz konusu. Rusya bağlamında da notlar var, size aktaracağım ve tabii ki Ukrayna ile ilgili de notlar var. NATO zirvesinde Ukrayna'nın bir daveti almayacağı artık anlaşıldı. Batı medyasına yansıyor bu konudaki haberler. Özellikle Amerikan yönetiminin Ukrayna'nın, o zaman bu çatışma niye sorusu çıkıyor tabii ortaya. Biraz enteresan başlıklar var. Stoltenberg'in Ukrayna ile ilgili yaptığı açıklamaları yine aktaracağım. Baltık ülkelerinin bastırması var. Sahada bir değişiklik yok. NATO zirvesine giderken Ukrayna saldırısı taarruzu başladı ama bir ayı geçtikten sonra çok parlak bir görünüm yok ortada. Çeşitli tartışmalar var. Tabii ki Ukrayna'yı destekleyen Doğu Avrupa bloğu içerisinde Bulgaristan daha ayrıksı bir ülke. Zelenski Sofya'yı ziyaretinde oldukça öfkelendi Bulgaristan Cumhurbaşkanı'na. Avrupa'dan notlar var, Fransa'dan notlar, İspanya'dan notlar var. Bunları da aktaracağım size ve küresel bağlamda da dikkat çekici bir gelişme. Dün yine kısmen söylemiştim. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Çin ziyareti önemli. Amerika ile Çin arasındaki ilişkiler çok gerildi son dönemde siyasi anlamda ama ekonomik olarak bağımlılık ilişkisi de var. Bu ziyaretle ilgili önemli notlar var, bunu aktaracağım. Tabii dünya çapında bir neoliberal model tartışmasıdır gidiyor ara ara. Hem ekonomiyi derliyoruz hem bu tartışmalara ışık tutmaya çalışıyoruz. Özellikle Jake Sullivan'ın yaptığı bir değerlendirme vardı, bir iki ay kadar oldu, herkes şaşırtmıştı. Daha korumacı bir gündem dünyanın ekonomik anlamda, en azından sözel düzeyde. Amerikan tipi neoliberalizmi yerine daha bir Çin tipi korumacılık tartışmaları var. Bunlar ne kadar hayata geçiyor o ayrı bir konu, kapitalizmin geldiği aşamada. Türkiye'de de seçim sonrası dış politika bu şekilde canlanırken, işte Cumhurbaşkanı NATO zirvesi sonrası Orta Doğu'ya gidecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar deniliyor. Türk dış politikasının odağına da aslında ekonomi yerleşiyor. Bunu net olarak görüyoruz. Zamlar arka arkaya yağıyor. Adeta zam furyası, rasyonel ekonomi modeli denildi ama bunun tabii Türkiye'nin bütün bir duruşunu nasıl etkileyeceği sorusu var. Bugün hem dünyadaki tartışmaları hem Türkiye'de ekonomideki sarsılışı ele alacağız. Bir ufuk turu yapacağız. Profesör Hayri Kozanoğlu konuğum olacak. Neredeyiz? Dünyada ne tartışılıyor? Türkiye'de ne uygulanmaya çalışılıyor diye yanıtlar arayacağız kendisiyle. Evet, başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, en sıcak gündemle başlayalım. Haftaya da devam edeceğiz elbette. Nihayet NATO'nun Vilnius zirvesi bugün 7 Temmuz 11-12 Temmuz'da olacak. Ama öncesinde pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşeceği, NATO Genel Sekreterinin arabuluculuğu mu diyeyim artık, kolaylaştırıcılığı mı diyeyim tam bilemiyorum ama bir toplantı yapılacak. Bugün açıklamayı Stoltenberg yaptı. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki bir heyet, üçlü mekanizma Finlandiya ve İsveç'te oluşturulan mutabakat, ortak mutabakat gereği farklılıkları gidermeye çalıştılar. Yapılan açıklamalar, NATO'dan gelenler ve İsveç'ten gelenler bir tık daha olumlu gözüküyor ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tonu daha farklı ve tabii az önce radyomuzda canlı yayınladığı kurmay eğitimi mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar. Pek çok konudan bahsetti tabii ki ama ben bizim gündemimize oturan kısımlarından hızlıca bir not aldım. NATO'nun açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Temel değerlere eğer terörizm örneğin bunu temel değer olarak terörizmle mücadeleyi saydı. Sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız dedi. Finlandiya'da yaptık bunu, ilkesel duruş ortaya koyduk dedi. Ama teröristleri himaye edenlere tepkimizi göstermekten çekinmedik dedi. Dayanışma diyorlar NATO çatısında. Türkiye'de darbeye kalkışmış canilere kucak açılmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz dedi. Yani demokrasi, güvenlik vesaire terörle yan yana duramaz dedi. İttifakın özünün karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisi olduğunu söyledi ve bu olmadan diğer konuları konuşmanın anlamı yoktur dedi. Bize tavsiyede bulunanlara sorularımız var dedi. Açık yüreklilikle cevap vermeliler dedi. Sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye, İsveç'i kastediyor, nasıl güveneceğiz? Mesafe koymuyorsa terör örgütüyle ilişkilerde NATO'ya nasıl katkı yapacak diye sordu. Gizli gündem yok dedi. Pazarlıklar, F-16'lar vesaire havada uçuyordu. Çok ilginç. Bütün bunları konuşacaklarını söyledi. Evet, hakikaten o kadar kolay olmayacak gibi gözüküyor. Tabii farklı görüşler var. Ben mesela Türkiye'nin onay vereceğini düşünüyordum. Bakalım yanılacak mıyım? Vermeyeceğini, bu konunun daha sürüncemede kalacağını düşünenler haklı çıkacakmış gibi gözüküyor. Öncesinde Stoltenberg açıklama yaptı, NATO Genel Sekreteri ve hala bazı farklılıklar olduğunu, bu yüzden de pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u toplantıya davet ettiklerini söyledi bu farklılıkları gidermek için. Dün yapılan toplantıyı ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantı iyi ve yapıcı diye nitelendirdi. Ama oturup konuşmak lazım dedi, detaylara bakmak lazım dedi. Baltık ülkeleri bastırıyorlar İsveç'in üye olması için. Ama sadece o değil, hem Türkiye dahil pek çok ülke için iyi olacak diye bir genel bir görüş. Neden iyi olacak sorusunun çok anlamlı bir yanıtı doğrusu yok şu aşamada ama Stoltenberg böyle diyor. Evet, yani ortak mekanizma toplantısıyla ilgili aslında daha detaylı lafları var tabii. Üçlü muhtıra yaptık, geçen sene Madrid'de yapıldı. Tüm NATO müttefikleri teröre karşı durdular. Taraflar ilerleme kaydetti. İsveç'in ittifaka katılım zamanı gelmişti. İsveç uyguluyor, mutabakata uyuyor dedi Stoltenberg. Cumhurbaşkanı'nın dediklerinin aksine. İsveç'in NATO'ya katılmasını durdurmak dedi. Terörle mücadelede işbirliğini sekteye uğratmak ve ittifakımızı zayıflatmaya başlıyor dedi. Bu durumda Türkiye'yi ittifakı zayıflatmakla itham eden bir söylem olduğunu söylemek mümkün. Provokasyonlardan faydalanacak olanlar NATO'yu bölmek isteyenlerdir. İsveç'in üyeliğinin geciktirilmesi de PKK'yı ve Putin'i memnun edecektir diye bir açıklama yaptı. Evet, gerçekten dikkat çekici. Tabii buna Kur'an yakılması İsveç'te eklenmişti. Bu konuda da İsveç'in yaptıklarını anarken bununla ilgili meseleleri çok fazla girmek istemiyorlar. Aslında daha çok Türkiye'nin terörle mücadele başlığına odaklı onu yerine getirme. Şimdi tabii İsveç sokaklarında da herkesi tutup yakalayacak. Gerçi Avrupa'da olabilir artık böyle şeyler ama neyse durumda da değiller. Gerçekten sıkışmış bir görünüm var ortada. Ama onun dışında İsveç dedi Stoltenberg önemli adımlar attı. Mesela silah ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Yasal çerçeveyi değiştirdi terörle mücadele konusunda. İstihbarat işbirliğini arttırdı dedi. Dolayısıyla da yani hepimiz çalışıyoruz sıkı bir biçimde. Pazartesi ne olacak? Hala yapılması gereken işler vardır. Bu esnada dün aktarmıştım ben size. Son dakikada İsveç'te PKK'ya finansman sağlamaktan bir kişi 40 yaşlarında biri hapis cezasına çarptırılmış durumda. Ayrıca iadesi de söz konusu olabilir. Bunu hemen dile getiriyor NATO kanadı. Türkiye'ye karşı tabii bir yandan Türkiye'nin hassasiyetleri, meşru güvenlik endişeleri vesaire Stoltenberg bunları da dile getiriyor. Tabii herkes de Stoltenberg'e ne istiyor başka Erdoğan şeklinde sorular yöneltiyor. O da buna yanıt vermeye çalışıyor. Hakikaten enteresan. İsveç umutlu Dışişleri Bakanı Billström açıklama yaptı. Dünkü toplantıdan sonra ilerleme sağlandığını düşünüyorum dedi. Çok yoğun çalışıyoruz. Olumlu karar çıkmasını bekliyoruz demekle yetindi. Tarihi bir kararla PKK adına haraç toplayan bir kişinin zanlının cezalandırılmasını çalışmaların kanıtı olarak da gösterdi. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısında bu toplantı sonrası biraz daha farklı konuştu. Açıkça mevzuat değişikliği yaptılar tamam ama mevzuat değişikliğinin fiiliyata yansıması gerektiğini söyledi Hakan Fidan ve taahhütlerini yerine getirdiği iddiasını incelemek lazım dedi. Zaman baskısı olmaması lazım dedi. Bu da NATO zirvesine kadar böyle şipşak bu işin halledilemeyeceği iması taşıyor. Çok açık ve net bir biçimde devam ettiriyor terör örgütleri faaliyetlerini. Bunun üstüne bir de tabii Kur'an yakma olayı Kurban Bayramı'nda üstelik ilk kez de olmuyor vurgusu yaptı. Hakikaten dikkat çekici. Bakalım ne olacak? Muhtemelen çok diplomatik açıdan heyecanlı bir hafta sonu yaşayacağız öyle gözüküyor. Bu arada Amerikan Büyükelçisi ile Savunma Bakanı Yaşar Güler'in görüşmesi olmuş durumda. Britanya'dan da hiç bağlantısız elbette ama onların daha kendi iç işleri gördükleri bir şey çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Britanya ile çok yakın eski sömürge gücü olmasına ötürü ilişkiler var. Muhafazakar Partili bir milletvekili doğrudan uçuşları açalım Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a diye bir Londra'daki festival sırasında bir çağrıda bulunmuş. Önemli çünkü Avrupa Birliği 2004 referandumlarından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği hiçbir sözü tutmamıştı. Teciz sona ermemişti. Uçaklar KKTC tanınmadığı için inemiyor. Dolayısıyla hakikaten sıkıntılı, dikkat çekici bir çağrı en azından. Ukrayna bağlamında bugün Cumhurbaşkanı, Ukrayna lideri Zelenski'yi ağırlayacak. Bekleniyor. Saat kaçta gelecek bilmiyorum doğrusu. Diğer yandan da Kremlin sözcüsüne de sorular yöneltilmiş. O da Erdoğan ve Putin arasında görüşme olabileceğini söylemiş. Tarih yok. Zaten sık sık düzenli konuşuluyor. Zaman belli olunca haber vereceğiz demiş. Öte yandan Kremlin Zelenski'nin Erdoğan tarafından ağırlanmasını İstanbul'da olacak görüşme Vahdettin Köşkü'nde diye belirtiliyor. Saatini bilmiyorum sadece. Bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Kremlin sözcüsü Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimiz var. Zaten sorunun çözümü için çaba harcıyor Cumhurbaşkanı Türkiye'nin. Takdir ediyoruz bu çabalarını ve Zelenski'nin ziyaretini de yakından izleyeceğiz vurgusu yaptı. Evet, bir de İsveç'le ilgili küçük bir başka not. Bu da Irak'tan Interpol'e başvurmuşlar. Irak asıllıydı. Kur'an yakma eylemi Stockholm'daki camide bu eylemi gerçekleştiren kişinin. Onun ismi de Salvan Momika. İadesini talep ediyorlar Interpol aracılığıyla. Bu da enteresan. Kur'an yakma diye bir suç. Tabii uluslararası planda Interpol buna tam olarak ne der onu da bilemiyorum. Ama millet aklını yitirdi artık biliyorsunuz. Önüne gelen bir kutsal kitabı ben bir yakayım diyor. Tevrat ve İncil'le ilgili de başvurular olmuştu. İsveç her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmış gibi bir resim var ortada. Şimdi de hatta Adalet Bakanı açıklama yapmış İsveç'in. Gunnar Strömmer yeter artık yasaklayacağız diye. İç güvenliğe tehdit oluşturuyor diye bir açıklama yapmışlar. Bakalım buradan ne çıkacak. Evet, Ukrayna çatışmasına bakalım. Bakarken de yine NATO'yu görüyoruz tabii ki. Sadece Türkiye ile yürütülen müzakere meselesi değil efendim. İddialar dolaşıyor. Rusya savaş uçakları efendim NATO uçaklarına karşı agresif manevralar yapıyorlar falan gibi böyle Batı medyasına yansıyan nedir o, nerede yapıyorlar? Doğrusu çözmek zor. Nasıl oluyor? Tabii herkes farklı kendi pozisyondan bakıyor. Patriot sistemleri Almanya'nın Vilnius zirvesi sırasında NATO zirvesinin güvenliği için Vilnius havaalanında konuşlandırılacakmış. Yani Rusya Litvanya'yı mı vuracak demeye çalışıyorlar. Doğrusu çok anlayabilmiş değilim bu özel güvenlik meselesini. Ama tabii asıl problem bu çatışma, Ukrayna'nın NATO üyesi yapılması, NATO'nun genişletilmesi, Rusya sınırlarında Rusya'yı çevreleme harekatının biteviye devam etmesi çok etkili olmuştu, hatırlayacaksınız. Şimdi ise Ukrayna'yı ittifaka alamayacaklarını söylüyorlar. Niye çıkarttınız o zaman böyle bir çatışma diye akla geliyor. Stoltenberg çok yıllık bir destek paketi dedi. Yakınlaştıracağız dedi. Böyle formüle ediyor. Rusya'yı terör tehdidiyle aynı kefeye koydu. Çok enteresan hakikaten bu söylemleri. Zaharova, Stoltenberg'in süresi de uzatılmıştı bir yıl biliyorsunuz. Yani bizim ilişkimiz yok zaten NATO ile ne fark edecek? Stoltenberg'le de ilgili pek yorumu yok. NATO aslında anladığım kadarıyla bir NATO Ukrayna Konseyi vardı. NATO Rusya Konseyi de vardı. Bir NATO Ukrayna Konseyi kuracaklar. Kriz yönetimi ve karar alma platformu olacak burası. Öyle ifade ediyor Stoltenberg bu gelişmeleri. Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin ilginç açıklamaları var bu çerçevede. Elbette açık kapı politikasına inanıyoruz biz. Herkes NATO'ya gelsin şeklinde. Ama yani belirli şartları yerine getirmesi lazım. Ukrayna savaşa soktular Ukrayna'yı. Savaşı tetiklediler. Şimdi de canım şartlara uymaları lazım diyorlar. Gerçekten çok acayip. Neden o zaman yani şimdi böyle bir çatışma varken, çatışmayı tetiklemişken kalınan yerden darbe, 2014 darbesinden sonra Trump arası vesaire. Şimdi birdenbire böyle işleri çeviriyorlar. Zelenski gitmeyeceğim diye bir res çekmişti eğer davet almazsak falan diye. Şimdi Batı medyası tabii harıl harıl haberlere yer veriyor. Washington Post gazetesi anlaşma sağlanamadı. Ukrayna'ya ne teklif edileceğine dair diyor. Karşılıklı savunma anlaşmaları ya da güvenlik memorandumları. Ne anlamı var onu da çok anlayamadım. Görünen o ki yani aslında çatışma sahasında kazanım da son taarruzla çıkmamışken asker göndermek yani doğrudan dolaylı olarak oradalar zaten. Aktarıyorum size haberleri. Gönüllüler, tugayları var, lojistik var, NATO subayları var, Amerikan subayları var, İngiliz subayları var. Hepsi orada ama de facto bu işleri böyle yönetmek durumunda değiller henüz. Öyle anlaşılıyor. Foreign Affairs dergisi, Amerika'nın ünlü. O da açıkça başlık atmış. NATO Ukrayna'ya kapıyı kapatmalı diye. Yani hakikaten Ukraynalıların bir isyan etmesi falan lazım herhalde. Ülkelerini ne hale getirdiler. Bir de tabii buradan ders çıkıyor. Hiçbir zaman ülkenizi başkalarının kuklası haline getirmemek gerekiyor. Başkalarının kuklası olanları iktidara getirmemek gerekiyor. Hele tabii neonazi, banderacı, klikler falan onlar en zararlısı hakikaten. Şimdi ABD'ye bu Foreign Affairs diyor ki Kiev'in ittifaka katılması ABD'ye sağlayacağı faydalar olası risklerden daha az. Yani hakikaten inanamıyorum. Ben size aktarırken şaşırıyorum. Yıkıcı sonuçlar olabilir vesaire. Bu arada komik olan şu, Ukrayna NATO değil ama Trans-Pasifik ortaklığına başvuracakmış efendim. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Brunei, Vietnam, Japonya, Meksika, Şili, Peru ve Amerika'yı içeriyor. Hiçbir anlamı yok tabii ki. Saçma sapan muhabbetler. Baltık ülkeleri, onların özellikle aşırı sağcı ve ırkçı yönetimleri var biliyorsunuz ve tarihsel kinle hareket ediyorlar. Tırnak içerisinde ezilenin tarihsel kini denilen şeyin cisimleşmiş hali Baltıkların elitleri, halktan bahsetmiyorum tabii ki, maalesef halkın başına getirdiği sağcı iktidarlar. Onlar Stoltenberg'e mektup yazmışlar. Doğu kanadını güçlendirin, bunun için nükleer silahları yerleştirin bizim ülkemize demişler. Böyle de akıllılar, enteresan. Ama tabii Amerikalılar da misket bombası veriyor Ukrayna'ya. Amerikan medyasında paso bu konu işleniyor. Daha önce bir şekilde vermiyorlardı da şimdi de işte artık Biden yönetimi karar verdi. Misket bombaları son derece özellikle siviller için büyük bir problem ve açıkçası Kiev yönetimi zaten kullanıyor bunları. Yani çok yeni bir şey de değil. Ellerindeki misket bombaları bunu kullanıyorlar. Rusya'nın da var. Rusya daha spesifik askeri hedeflerde kullandığını ama bunun tabii Donetsk sürekli vurulduğu için bu arada Avrupa ülkeleri bu misket bombası kullanım konusunda daha hassaslar ama Avrupa ülkelerinin artık bir hassasiyeti kalmadı. Herhangi bir konuda hassas değiller. Her şey mübah. Öyle bir durum. Donetsk'i vurmaya devam ediyorlar. NATO zirvesi yaklaştıkça bombardıman artmış durumda Ukrayna tarafından ama çok da parlak gözükmüyor. 4 Haziran'da Zaporojye cephesinden başlatılan Ukrayna taarruzu hakikaten en son Orekov bölgesinde bir saldırı dalgası püskürtülmüş. Amerikalı Bradley'ler, hatta bunlar Amerikan sitelerinde var. West Point Akademi'den bir gaziler forumunda birisi yazmış. Neden bu işler olmuyor, gitmiyor iyi diye. Diyor ki insani kayıplarına hiç önem vermiyorlar. Atıyorlar insanları cepheye, Ukrayna komutası. Hava güçleri yok diyor. Zaten verdiğimiz modern silahları da kaybettiler. Dörtte biri gitti Bradley'lerin diye bir rakam vermişler. Daha fazlası da olabilir. Tabii Rusya'nın savunma hatları ve topçu zemini biliyorsunuz. Geçen sene mermileri bitmişti. Öyle yazıyordu Batı medyası ama anlaşılan bitmemiş. Evet, şimdi bu Lviv kentinde Challenger tanklarının bulunduğu bir akademiyi vurmuş Rusya. Nokta atışlarıyla. Ve yaklaşık 800 Ukraynalı askerle paralı askerin dünya çapında bulunduğu bir başka kışla böyle bir açıklama yapılmış. Dün aktarmıştım size bu Lviv saldırısını. Esir takası yapılmış efendim. Ve tabii Zaporojye'deki nükleer santrali vurmaya devam ediyor Ukrayna tarafı. Ama Ukrayna'nın iddialarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sahiplenmiyor. Yok, Rusya mayın falan yerleştirmedi nükleer santral çevresine patlatmak üzere. Denetimleri yapıyoruz diye açıklama tekrarlandı Rafael Grossi tarafından. Patlayıcı ve mayın izi görmedik diyorlar. Dolayısıyla yalan söylemiş oluyor yine Ukrayna tarafı. Böyle bir başka noktayı tekrarlamak istiyorum. Eski Uluslararası Atom Enerjisi müfettişi Yusriye Bushadi de açıklama yapmış, Rusya medyasına konuşmuş ve kasten gerilimi tırmandırıyor Zelenski yönetimi diyor. Enformasyon gerilimi yaratıyor diyor. Orada bir askerden arındırılmış gri bölge önerisi vardı. Tabii ki kabul edilmedi böyle bir bölge önerisi. Bu saldırı meselesi, hani kontrolünü kaybeden Ukrayna, yani santrale Rusya zaten kendi kontrolünde santral. Niye? Üstelik de Ukrayna taarruzu pek işe yaramıyor. Dolayısıyla niçin böyle bir şey yapsın diye sormuş. 5 kişilik ekip, Uluslararası Atom Enerjisi ekibi denetimleri yapıyor ve Ukrayna'nın iddialarını doğrulamıyor. Kiev tarafından iç politikada ilginç bir başlık var. Verkhovna Rada, yani Ukrayna parlamentosunda bir takım siyasilere, muhalefette, görece muhalefette diyelim olan siyasilere cephe davetiyesi, cephleri gönderilmeye başlanmış. Tabii tartışmalar devam ediyor. Zelenski olası rakiplerini cepheye sürüyor şeklinde tartışmalar var. Yine tabii Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Manastırı'nda, Kiev Mara Manastırı meşhur, 3 binayı mühürlemişler. Tamamen din özgürlüğü ortadan kaldırılmış durumda zaten. Ortodoks, daha doğrusu Rusya ile bütün bağları koparmak, banderacı mantık böyle çalışıyor. Efendim bu arada Zelenski de çeşitli turlar yapıyor. Yanılmıyorsam bugün Çekya'daydı, dün Sofya'ya gitti, Bulgaristan'a gitti. Aynı zamanda birkaç gün sonra NATO zirvesinden hemen sonra da Avrupa'nın Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle CELAC zirvesi var. Ama bu CELAC zirvesinde Avrupa kanadı Ukrayna'ya destek maddesi koydurmaya çalışmış. Latinler yok demişler, karıştırmayın böyle şeyleri. Pek ikna edebilmiş değil. Orta ve Latin Amerika ülkeleri öyle sonuç bildirisine Ukrayna koymayın demişler. Zelenski çok mutlu değil. Şimdi asıl mutsuzluğu tabii Bulgaristan'la ilgili. Bize silah vermiyor Bulgaristan diye şikayet etmiş Zelenski. Sofya'daki toplantıda Rumen Radev adamcağız. Bulgaristan'ın sağcı hükümetleri olabilir ama solcu bir cumhurbaşkanı var. O da çok sert konuşmuş açıkçası. Görüşmeyi kaydeden kameraları falan odadan çıkmalarını istemiş ama mesajları çok açık. Zelenski'yi çileden çıkaran mesajları, bu çatışmanın askeri bir çözümü yok demiş Bulgar lideri. Silah sevkiyatları da yardımcı olmuyor demiş. Ben Bulgar ordusunun başkomutanı olarak mühimmat gönderilmesine kategorik olarak karşıyım. Neden sadece zafer kelimesini duyuyoruz sizden, barış kelimesi niye yok demiş. Böyle sorunlarınızı savaşla çözemezsiniz, müzakerelere başlamalısınız. Ukrayna'da da yurttaşlarınız ölüyor, iki taraftan da ölenler var. Dolayısıyla Avrupa da acı çekiyor bu kriz yüzünden. Sadece Ukrayna'yı değil, geleceği düşünmek zorundayız demiş. İşte bunları Amerikalılara söylemek lazım en başta. Amerikalılar kullanacak aygıtları bulmuşlar, kullanıyorlar. İnsan malzemesi adında, hatta biliyorsunuz Lindsey Graham açıkça son Ukraynalı'ya kadar dedi yani. Adamlar böyle, ülkenizi kullandırtmayacaksınız, işin açıkçası bu. Çekya'nın asker kökenli NATO'da da görev yapmış lideri Petr Pavel için ise durum böyle pek değil. O öte yandan çok kaygılı çünkü Ukrayna karşı saldırısı taarruzu yolunda gitmiyor. İkinci bir şans olmayacak vurgusu yapmış. Tabii yardım, destek devam ediyor. Efendim Rusya lideri Rusya-Afrika zirvesine katılacakmış. Aktif hazırlıklar devam ediyor. Avrupa'dan birkaç başlık hemen aktaracağım size. Fransa'da isyan hali yer yer devam etmekle birlikte yavaş yavaş sönümleniyor gibi bir manzara var. Ama zaten adalet yasası adı altında suçlu olduğu düşünülen, cezası da böyle 10 yıl kadar olan zanlıları dijital izlerini takip etmek, sadece cep telefonları değil laptopları, her şeyleri, ses görüntü kaydı alma, bu yasa çıkartıldı senatodan sonra Fransa meclisinden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransız hapishanelerini eleştirmiş. Gerçekten 3 mahkum, eski mahkum dava açmışlar ve çok kalabalık olduğunu belirtiyorlar. İnsanlık dışı aşağılayıcı muameleden bahsediyorlar. Genellikle Türkiye'den böyle bahsedilirdi. Şimdi Fransa'dan da böyle bahsediyor. Fransız devletini 3 davacıya 46 bin euro para ödemeye mahkum etmişler. Bugün İspanya'da çiftçilerin isyanı var. Artan fiyatlar, kuraklıkla mücadele için önlemler, Madrid sokaklarında hükümeti eleştiriyorlar. Tarım sendikalarının desteğinde traktörlerle çıkmışlar. Londra'da, Britanya'da öğretmenler daha yüksek maaş ve eğitim kurumları için fon talebiyle sokaklardalar. Böyle bir Avrupa var. Yaz sıcağında protestoların eksik olmadı. Sadece Fransa değil elbette ki. Bütün başka ülkelerde de hareketlilik var. İspanya'da da seçimler olacak zaten. Amerika-Asya, Çin-Amerika ilişkilerindeki başlık ise Hazine Bakanı Amerika'nın Janet Yellen'ın, Amerikan Biden yönetiminin en rasyonel ismi olarak kendisine bakma eğiliminde bir Çin yönetimi var. Başladı 6-9 Temmuz arasında sürecek bir ziyaret. Bu tabii finans konuları, ticari ekonomik ilişkiler, ticaret savaşları demek lazım Amerika ile Çin arasında. Çin Başbakanı Li Qiang Janet Yellen'i kabul etmiş ve Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük diye bir ifadesi var. Çok dikkat çekici. Biraz Çin işi yorum yapmış. Rüzgar ve yağmur turu yaşandıktan sonra kesinlikle bir gökkuşağı çıkar. Hani çok tufanlı geçti ilişkiler. Şimdi böyle oldu demiş. Gerçi bütün bunlar ortalığın yatışacağı anlamına gelmiyor. Janet Yellen da hani biz bütün her şeyi almak, kazanan her hepsini alır kuralıyla hareket etmiyoruz. Adil kurallardan iki ülkeye de her ülkeye de fayda sağlayacak ilişkilerin rayından çıkartılmayacağı bir modelden bahsediyor ama tabii arkasından ne çıkacak bilmiyoruz. Çünkü Amerika Biden yönetimi bir yandan Çin'e karşı özellikle teknoloji alanında yeni kararnameler çıkartmaya hazırlanıyor. Çinliler de en son galyum ve germanyum gibi böyle ellerinde çok miktarda bulunan maddelere, materyallere ihracat kontrolü getirme kararı aldı. Çip üretiminin bileşenlerinden. Yani bakalım biraz yumuşatabilir mi ortamı? Askeri anlamda bir geri adım yok. Xi Jinping Nanjing şehrinde ordu karargahını ziyaret etmiş ve savaşlara hazır olma gerektiği mesajını vermiş. Özellikle Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na. Dolayısıyla bir yandan bir ekonomide yavaş yavaş bir siyasilerin yaktığı ateşi dindirme çabaları var ama işler bitmiş de değil efendim. Evet, şimdi Amerika ve Çin'den bahsedince küresel kapitalist sistemin iki önemli ayağından da bahsetmiş oluyoruz. Neoliberal modelle ilgili pek çok tartışma hemen her gün yaşanıyor. Ve Amerika'da da Jake Sullivan'ın kısa süre önce bir açıklaması olmuştu. Amerikan yönetiminin artık neoliberal model çok da olmuyor diye böyle biraz yakındığı. Onun karşısında da işte Çin'in daha devletçi modeli var ama küresel kapitalizm bu modeller arasında nerelere gidiyor? Bir hegemonya sarsılması var, BRICS var, Şio zirvesi vardı. Hepimizi etkiliyor. Türkiye hele, çünkü Türkiye'de hele rasyonel ekonomi diye bir başlık var önümüzde. Tadına bakmaya başladık yavaş yavaş. Dünyadan da etkilenen bir ülke olarak ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi telefon hattımın diğer ucunda Profesör Ali Kozanoğlu var. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
Sağ olun, iyi yayınlar, iyi günler.
Çok sağ olun hocam. Biraz ekonomiye bakmak istedim. Çünkü geri kalan siyasi uluslararası ilişkiler dosyaları hep böyle çok gerilimli, nereye gideceği belirsizlik taşıyan süreçlerle karşı karşıyayız. Tabii Ukrayna krizi başta olmak üzere Batı dünyasıyla Doğu tırnak içerisinde diyebileceğimiz alanlar arasında. Fakat ekonomide de aslında bir bu yılbaşından beri ara ara sizinle de konuşmuştuk, program yapmıştık. Başlıklar tartışılıyor. Ticaret savaşları, hegemonya, üstünlük elde etme. Bir yandan da işleri dengeleme. Ülkelerin birbirlerine de ihtiyaçları var. Ticari ilişkiler vesaire derken. Fakat bir temel başlık son dönemde daha çok anılıyor. Amerikan tipi neoliberal modelin sıkışmışlığı. Buna karşı daha koruyucu, korumacı. O zaman da akla Çin geliyor elbette. Şimdi buradan Türkiye'ye geçeceğim için önce bu dünyadaki tartışmaları nasıl anlamalıyız biz? Çünkü öte yandan Çin'de de kapitalist bir model var biliyoruz. Fakat daha bir korumacılık vurgusu neden ihtiyaç duyuluyor buna? Bu sıkışmışlığın arkasında yatan sebepler ne? Ve samimiler mi bu tartışmayı yaparken sizce?
Şöyle söyleyeyim, yani yeni dünya düzeninden de bahsediyorlar ama bu bir zemin yoklama. Yani bunun iki ayağı var. Birincisi Amerika'nın kendi içinde veya kapitalist küreselleşmenin getirdiği modelin tek tek ulusal devletlerde işte imalat sanayini zayıflattığı, işçilerin pazarlık gücünü azalttığı, çevre önlemlerine pek dikkat etmediği, bunun üzerinden insanları biraz daha hoşnut kılacak. Biden konuşmalarında işte sendikaların öneminden bahsediyor. Hı hı. Sanayi politikalarından, sanayileşme politikalarından bahsediliyor. Bir şekilde çok aşırıya giden ülkedeki gelir ve servet dağılımını düzeltecek. Bir şekilde Amerika'nın yıpranan özellikle imalat sanayindeki rekabet gücünü onaracak. Bir de dünyanın küresel iklim değişikliği karşısında yeniden şekillenmesini, özellikle işte böyle yeşil enerji falan başlıkları altında kapitalizmin yeni bir birikim modeli söz konusu. Onun önünü açacak söylemlerde bulunuyor. Bu bir şekilde de daha demagojik söylemlerle kitlelerin oyunu alan, önümüzdeki dönemde de aday olma yolundaki Trump'ın önünü kesmek amaçlı. Bir tarafı da Amerika dış politikada çok daha saldırgan bir strateji izliyor. Çok daha kendi belirgin bir emperyalist yönünü öne çıkartıyor. Bunun için bir şekilde ülke içinde onay sağlamanın da bir ayağı bu. Genelde dünyada yükselen güçler bu özelliklerini kaybetmeye başladıkları zaman serbest piyasacılıktan geri adım atarlar. Kendi bulundukları etki alanı içerisinde yeni bir ekonomik yapılanmaya gitmek isterler. Amerika için de böyle bu söz konusu. Yani Çin'le yeterince rekabet edemediği için veya belli alanlarda etmekte zorlandığı için bir şekilde işte Avrupa Birliği, Japonya başta olmak üzere kendi ittifak alanlarını oluşturmak, ekonomik ilişkileri büyük ölçüde buradan kurmak, tedarik zincirlerinde işte tırnak içinde dost ülkeleri veya kendisine yakın ülkeleri öncelemek ama mümkünse de bunları Amerika'nın içine aktarmak gibi bir anlayışı var. Yani bu aslında iki seneyi aşkın bir süredir Biden'ın göreve gelişinden beri yürürlükte ama Ukrayna Savaşı da gösterdi ki bunun ilişkilerini tam olarak oluşturabilmiş durumda değil. Özellikle yani Çin ve Çin, işte İran, Rusya'yı bir blok olarak görüp bunun bütün üyelerini aynı şekilde cezalandırma çağrısı çok karşılık bulmuş değil. İşte en yakın bildiği ülkelerden bunlar başında Körfez monarşileri geliyor. İşte Latin Amerika ülkeleri geliyor. Çin'le ilişkilerini koparma yolunda değiller. Hindistan var bunların arasında. Yani istediği ittifakları Çin'i çevreleme, izole etme çizgisini tutturabilmiş değil. Zaten daha evvel Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın arkasından da Janet Yellen'ın Pekin ziyaretleri şunu gösteriyor. Çin'e karşı izledikleri tecrit politikası Amerika'nın da belli sektörleri, belli sermaye grupları tarafından çok sıcak karşılanmıyor. Çünkü hala Amerika'nın en fazla ithalat yaptığı ülke Çin. Amerikalı şirketler Çin'de yatırım yapmaktan ciddi beklentileri var. Bu sadece Amerika'daki belli sektörler, şirketler için geçerli değil. Amerika'nın özellikle Asya'da müttefik gördüğü ülkeler, işte bunların başında Kore geliyor, büyük ölçüde Japonya geliyor. Diğer Asya ülkelerinin, Vietnam benzerlerinin Çin'le çok yakın organik ilişkileri var. Hepsi bu süreçten zarar göreceklerini düşünüyorlar. Onun için Amerika'nın güvenlik hattının tamamen dışına çıkmak, işte Amerikan hegemonyasına kafa tutmak gibi bir anlayışları olmamasına rağmen bu gidişattan çok da memnun değiller. O bakımdan işte zaman zaman söylemlerini yumuşatmak, işte diplomatik açılımları tamamen reddetmediklerini göstermek için Blinken arkasından Yalan'ın ziyaretlerinin geldiğini düşünüyorum. Ama bunların çok somut önerileri, çok somut gelişmeleri yok.
Yok.
Peki görünüyor.
Evet. Peki Avrupa'da, yani Avrupa'da da bir başka bir durum oluştu. Yani bir kere sağ giderek iktidarı, pek çok ülkede seçim de var önümüzdeki süreçte. Daha sağcı politikalar, Ukrayna çatışması yüzünden bir tuhaf kriz hali, her yerde sürekli gösteriler. Fransa bunların tabii biraz daha herhalde Fransızlar daha Avrupa içerisinde devrimci tırnak içerisinde ruhlarıyla daha farklı bir yere oturuyorlar ama devam eden bir süreç orada yaşananlar belki. Ama çok açık bir biçimde işte ne bileyim Fransız emeklilik sistemini BlackRock şirketine pazarlamaktan çekinmeyen bir liderleri de var hakikaten. Bambaşka tabii ki isyanın krizin sebepleri var ama genel olarak böyle Avrupa'da da bir aslında neoliberal model var Avrupa'da ama kısmen Almanya gibi ülkeler biraz daha korumacı pandemiyle birlikte davrandılar. Küresel kapitalizmin tahtı sarsılmıyor ama sanki ne dersiniz? Yani Avrupa'yı burada nereye yerleştireceğiz?
Evet, yani dünya ilginç bir geçiş dönemi yaşıyor. Şöyle ki demin söylediğimiz ülkelere, yani Çin'le bağlantıların kopmasından tedirgin olan ülkelere, işte Almanya'yı ekleyebiliriz. Çünkü imalat sanayinin en büyük şeyi, pazarı Çin. Scholz'un Amerikan Alman şansölyesi Scholz'un Çin seyahatini hatırlayalım. İşte Macron'un Çin'le bağlantıları koparmayacağız şeklindeki açıklamalarını. İşin bir yönü bu. Bir yönü de bütün Avrupa'da, işte sizin de işaret ettiğiniz gibi, işte İtalya'daki seçimler, şimdi İspanya'da gelecek olan seçimler. Evet. Biraz farklı bir örnek de olsa, bu modele tam uymasa da, işte yine Yunanistan'daki seçimler. Genel olarak bir sağ, bütün İskandinav seçimleri sağ popülist, yer yer ırkçı şeyler taşıyan, renkler taşıyan hareketlerin yükselişte olduğunu gösteriyor. Ama bunların da kendi içlerinde tam uyumlu olduklarını söyleyemeyiz. Şöyle ki, bunlar zaman zaman kendi aralarında toplanıyorlar, işte belli gündemleri tartışıyorlar ama belli modeller, örneğin İtalya modeli, işte İspanya modeli neoliberalizme çok daha yakın. Avrupa Komisyonu'nun genel şeylerini, direktiflerini uygulamaya çok daha istekli. Bazıları ise işte Ukrayna ve Rusya'ya, Çin'e, Avrasya blokuna daha yakınlar. İşte Putin'le ilişkileri, dirsek bağları var. Yani o bakımdan Avrupa'da da sağ hareketler bu konuda tam bir şey, tam bir uyum içerisinde değiller. Ama genel özellikleri şu: neoliberalizmin, kapitalist küreselleşmenin getirdiği gelir ve servet dağılımı bozuklukları, özellikle imalat sanayinde mavi yakalı işçilerin gelirlerinin, yaşam standartlarının düşmesi, işte sonraki nesillerin, önceki nesillerin standartlarını ve özlemlerini yakalamayacaklarının görünmesi ve bu tepkinin işte suçu göçmenlere, mültecilere, Müslümanlara, benzerlerine bulma eğilimi bütün ülkelerde, genel bütün sağ bunlardan besleniyor ama bunların önerdikleri ekonomik model biraz farklı görülüyor. Mesela Meloni çok iyi bir örnek, çünkü genelde bunlar kendi ülkelerindeki etnik ve ulusal farkları üzerinden toplumu kutuplaştırarak yükselen hareketler. İtalya'daki faşist hareketler genelde kuzeyin güneye tepkisinden beslenirdi. Hı hı. Ama şimdi mültecilere, göçmenlere yönelmişler. Evet. Yani Meloni bunun bir temsilcisi ama öbür taraftan da neoliberalizmi benimseyen, piyasa kurallarını benimseyen, işte şeyin, Avrupa Birliği'nin İtalya'ya telkin ettiği bütçe politikalarını, para politikalarını, ticaret politikalarına itiraz etmeyen bir özellik taşıyor. İşte ne bileyim, mesela bunun bir temsilcisi Doğu Avrupa'daki Orban gibi temsilcilerine baktığınız zaman onlar farklı bir çizgide, daha sanayileşme, daha ulusal ekonomi tarzı bir anlayışları var. Yani dünya çok gerçekten belirsizliklerin çok fazla olduğu ilginç bir dönemden geçiyor. İşte Fransa'da, dünyada birçok direniş hareketinden öncüsü olan Fransa'da da yeni bir hareket yaşandı ama yani Fransa'nın şöyle bir özelliği var: Macron'a, genel düzene çok ciddi bir muhalefet var ama Türkiye'den farklı olarak, yani ben geçtiğimiz hafta yazımda bunu işlemeye çalıştım. Yani sarı yeleklilerden, işte emeklilik yaşının arttırılmasına karşı tepki duyan emekçilere, bugün banyo isyanlarına uzanan direniş hatları birbiriyle kesişmiyor. Birbirleriyle buluşmaları, taleplerini ortaklaştırmaları şansı da pek yok. Ama Türkiye'de her ne kadar seçimleri kaybetse de, bugün çok ciddi bir moral bozukluğu yaşasa da, kabataslak o %48 muhalefet birbiriyle uzun süredir seçim pratiklerinde ve başka alanlarda bir arada olabildi. Bunun en iyi örneği Gezi'ydi. Onun için Türkiye bu açıdan organik bir muhalefetin oluşabilmesinin tohumlarını taşıyor. Sizin de başta ifade ettiğiniz o rasyonel ekonomik politikaların, işte bu son zamlardan yola çıkarsak veya Mehmet Şimşek'in dün 3 ilke şeklinde ifade ettiği neoliberalizm prensiplerinden yola çıkarsak, emek ekseninde birleşmeleri, Türkiye'de buradan ciddi bir muhalefetten çıkması olasılığı olduğunu görüyorum. Bunun da büyük ölçüde özel sektörden yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü asgari ücret 11.402 liraya çıkartıldı. Muhtemelen özel sektörde ücret artışları bunun etrafında şekillenecek. Özellikle orta gelir grubunda beyaz yakalı profesyonel meslek sahiplerinin yaşam standartları düşecek. Beklentilerini hayal kırıklığına uğrayacaklar. Yani böyle plazalardan, işte işmalcilerinden ciddi bir hoşnutsuzluk yükselebilir. Emekliler aynı şekilde. AKP rejiminin anlaşıldığı kadarıyla şöyle bir anlayış var. Ben şu anda iş gücüne katılanları bir şekilde performansları düşmesi, yabancılaşmasınlar diye bir şekilde satın alma güçlerini muhafaza ediyor. Ama buna karşı emeklileri alt tepete şeklinde bir anlayış var. Onun için
öl diyorlar hocam. Emeklilere öl diyorlar yani, benim anladığım kadarıyla bu aldıkları kararlarla. Yani. Peki şunu soracağım. Şimdi çok fazla şey açıklandı. Zaten beklediğimiz şeyler, seçimlerden sonra tufan olacağını herkes biliyordu. Döviz uçtu. İşte her şeye zam. Ben anlamadım açıkçası. Telefon sokmak bile, yani kendi vatandaşına gümrük vergisi uygulamak gibi bir şey. 6 bin liradan 20 bin liraya bir telefon satın alıyorsunuz ve ülkeye sokmak bayağı, bu başka Türkçe ifade edilir mi bilmiyorum doğrusu. İşte kurumlar vergisi artışlarından bahsediliyor ama asıl KDV yükü, bütün bunlar kamu açığı, Türkiye'nin kamu açığı sorununu çözebilecek mi peki bu rasyonel ekonomide?
Yani tabii kamu açığı çok korkutucu boyutlara gidiyordu. Yani çözeceğini düşünmek kolay değil. Şimdi burada şöyle bir durum var. Döviz kurunu siz suni bir şekilde yatay tutarsanız, yurt dışından gelecek ithal ürünlerine talebi arttırırsınız. Bunlardan bir tanesi de cep telefonlarıydı. Şimdi cep telefonlarına niye belli vergiler konuyor deme durumunda değiliz ama şunu sorma hakkımız var. Yani 2022'nin sonuna kadar bu 2700 lirada kalacak dediğiniz bir vergiyi nasıl 20 katına, 20 bin liraya 7 katına çıkartıyorsunuz? Buradaki tutarsızlığı sergilemek lazım. Veya en belirgini ihtiyaç ürünlerindeki, başta gıda olmak üzere deterjan, bebek bezi, hijyenik malzemeler filan, bunların zaten KDV'lerinin %1'lere 2'lere düşürülmesini talep ederken toplumsal muhalefet, bu 8'den 10'a çıkartıldı. İşte bu en son KKM'de atılan adım, yani nasıl şeyle, nasıl KKM ile rezervlerin eridiği bir şekilde bu perdelenmek istendiyse, burada da şimdi kamu açıklarının çok arttığı perdelenmek isteniyor. Çünkü KKM'nin yükü tamamen Merkez Bankası'na bırakılıyor. Bu sayede kamu açığının, yani bütçe açığının nispi olarak daha düşük görünmesi sağlanacak. Ama Merkez Bankası bu yükü nasıl kaldıracak? Piyasaya para vererek, piyasaya para vermesi demek enflasyonun da artması demek. Zaten benim genel görüşüm şu, yani ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek gibi öncelikli bir amacı yok. Öncelikli amacı işte rezervlerin dibe vurması, Türkiye'nin bir ödemeler dengesi krizinin eşiğine gelmesi karşısında bir şekilde bu krizi önlemek. Zaten bunun ilk adımı döviz kurlarının serbest bırakılması, hatta kavunun alıma geçmesiyle oldu. Şimdi bu döviz kurlarının sıçramasıyla borsaya belli girişler olmaya başladı. Önümüzdeki aylarda faizler daha çok artınca, bir de rezervler biraz daha güçlenince sıcak para, evet geliyorum yüksek bir kurdan giriş yapacağım, ülkede de belli bir getiri sağlayacağım ve döviz kurları da belli bir dengeyi bulduğu için yarın çıkmam söz konusu olursa çok da zarar etmem diye düşünebilecek. Şimdi bu sırada enflasyonun artması sıcak parayı, yabancı sermayeyi fazla ilgilendirmez. Yani siz ben domates fiyatı arttı, salatalık fiyatı arttı, insanlar karpuzu dilimle alıyor. O sizi beni ilgilendirir. Ülkeye yatırım yapan sermaye girdiği zamanki kur o ülkede ne kadar getiri sağladı. Bir tek çıktığı zamanki kura bakar. Ben Gaye Erkan'ın ve Mehmet Şimşek'in öncelikli amacının bu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da vergiler yoluyla da dış talebi kısmak böylelikle ithalatı bir ölçüde zaten ceviz kurları da bunu getiriyordu. Biraz da vergilerle ithalatı kısmak gibi bir amaç düşünüyorum.
Evet, hep beraber göreceğiz. Çok parlak bir dönemde değiliz. Küresel olarak belirsizlik, Türkiye'nin önünde daha da kocaman, devasa bir belirsizlik var. Anlayabildiğim kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar.
Evet, Profesör Aylık Ozanoğlu ile konuştuk. Hem dünyadaki duruma bir baktık tartışmalar bakımından, hem de tabii ki Türkiye'de bizim durumumuza baktık. NATO zirvesi sonrasında Körfez turu. Cumhurbaşkanı'nın da ekonomi odaklı olacak gibi gözüküyor. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Evet, Eksen'den bu haftalık bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.